Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, imanla ilgili daha da özel olarak imanla amel münasebetiyle alakalı devam eden dersimi inşallah bugün noktalamaya çalışacağım. Amelin, imanın tamamlayıcısı, kökleştiricisi, sağlamlaştırıcısı fonksiyonuyla birlikte imanı ispat eden olmazsa olmaz özellikte önem taşıdığını anlatmaya çalışıyordum. İnsanoğlu şu veya bu gerekçeyle değil, sadece ibadet etmek kastıyla dünyaya gönderilmiş. Kafirler de bu yaratılışın dışına çıkmıyorlar. Mutlaka her davranışıyla kulluk yapmış, ibadet etmiş oluyorlar. Ama müminlerden farkı, onların başka tanrılara, kendi hevalarına veya tağut dediğimiz etkin güçlere kulluklarını yöneltirken müminler sadece Allah'a ibadet etmiş oluyorlar. Zümer suresi 17. 18. ayette tağuta kulluk etmekten, ibadet etmekten kaçınan ve tam gönülle Allah'a yönelenlere müjdeler olsun. Kullarımı müjdele ey Resulüm. O kullarım ki Kur'an'ı dinlerler, sözü dinlerler, sonra da onun en güzeline itaat ederler, tabi olurlar denilir. Zümer 17 ve 18. ayetlerde. İşte kendilerine müjdeler verilen, tağuta kulluktan kaçınılıp sadece Allah'a ibadet etme özelliğine sahip olan müminler, Allah'a verdikleri bu sözde ve bu itaat anlayışlarında hayat boyu devamlı bir gayret içinde bulunurlar. Bunun için insan daima tevhidi şuura, tağutlardan kaçınıp sadece Allah'a yönelmeye, Allah'a kulluğa, yani la ilahe illallah'a muhtaçtır. Eski peygamberler dönemindeki kavimler, yalnız Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yoktur davetine ve peygamberimizin kavmine de, bu arada amcası Ebu Talib'e de aynı mesajı peygamberimizin ilettiğini biliyoruz. Peygamberimiz toplumuna kulu la ilahe illallah diyor. Amcasına da ey amca, o kelimeyi söyle, onunla Allah'ın yanında sana şefaatçi olacağım bir cümle diyordu ve la ilahe illallah'ı işaret ediyordu. Cahili tavır, böylesine birkaç kelimeden ibaret tevhid cümlesi, tevhid kelimesi dediğimiz çok kolay söylenebilecek bir ifadeyi söylemekten kaçınıyorlar ve bu uğurda varlarını yoklarını seferber ediyorlardı. Cahili tavır red olarak kendini gösteriyordu tevhid çağrısına karşı. Eski kavimlerin de çoğunluğu böyle yapmıştı. Peygamberimiz döneminde de ve şimdi de kıyamete kadar insanlığın önemli bir kesimi de tevhidi çağrıya kulak tıkayacaklar, redle cevap verecekler, tavır alacaklar, mücadele edeceklerdi. Niçin cahiliye la ilahe illallah davetine karşı olumlu cevap vermeyip ayak diretiyorlardı? Sadece bir cümle için miydi bu tavır? Yoksa o cümlenin anlamı ve gerekleri için miydi? Niye la ilahe illallah'ı söylemek istemiyorlardı? Bu söz fedakarlığı, mücadeleyi, sözün anlam ve gereklerini yerine getirmenin ortaya koyduğu zahmetleri, sıkıntıları, Allah'a kulluk yapmanın ödenmesi gereken bedellerini içerdiği için miydi? Elbette onun içindi. Yani çağrıldıkları hayatla yaşadıkları hayat arasında cahiliyenin büyük bir uçurum vardı. Bu modern cahiliye içinde geçerlidir. Davete karşı tavır almalarının, mücadele etmelerinin çeşitli şekilleri ve çeşitli sebepleri vardı. Vahiy olayını, bağısı, hesabı, cezayı yalanlıyorlardı çoğu. Ya da kabul ettiği halde dünyevi çıkarlarına uymadığı için bunları yok sayıyorlardı. İlahın tek olmasını, babalarının yolundan ayrılmayı, kitaba, Allah'ın vahyine uymayı, Allah'ın ölçülerini, hududunu kabul etmeyi dünyevi basit çıkarlarına uygun görmüyorlardı. Bir de ahlaki çıkmazları vardı. İçki, kumar, zina, zulüm, ahlaksızlıkların niceleri. Evet, itikat, helal haram, ahlak ve düşünceyi de içeren kapsamıyla Allah'tan bir din kabulünü benimsemedikleri gibi cahiliye insanı, böyle bir dinin bağlayıcılığını da kabul etmek istemiyorlardı. Kur'an'ın önemle vurguladığı bütün sorunları içeren iki baş sorun vardır. Birisi ibadetin tek olan Allah'a yapılması, ikincisi de helal haram konularında Allah'ın indirdiğine uyulması. Dolayısıyla bunlar uluhiyet tevhidi dediğimiz la ilahe illallah'ın ayrılmaz bir özelliğidir. Şirk, inançta Allah'tan başka ilahların varlığına inanmak, amelde, ibadette Allah'tan başkasına yönelmek ve Allah'tan başkasının haram helal tayin etmesine rıza göstermektir. İşte bunun için müşrik Araplar la ilahe illallah'ı söylemeyi kabul etmediler. Yani tevhidi, gerçekten iman edilmesi gereken esasları gönülden benimsemeyi uygun görmediler ve bunun için peygamberle, peygamberin getirdiği tevhidi esaslarla mücadeleyi tercih ettiler. Cahiliyenin tevhidle savaşı tarih boyunca kıyamete kadar sürecek ciddi bir mücadeledir. Kur'an'ın ifade ettiği gibi müminler Allah yolunda, kafirler de tağut yolunda mücadele ederler, savaş verirler. Yığınlar alıştıkları çokça ilahlarını, atalarının yolunu, örfü, adeti, geleneği, göreneği bırakmayı kolay kolay kabullenmezler. Elleriyle tutabildikleri, algıladıkları eşyaya bağlılığını sürdürürler toplumlar. Ama onları yöneten, mele dediğimiz, mütraf dediğimiz, ileri gelen tabaka, üst yönetici kitle, egemen güçler, onlar biraz farklıdır. Onlar, yani Kur'an'ın mele dediği bu sınıf, ileri gelenler, ki çoğu müstekbirlerdir, onların ilahlara bağlılığı gerçekçi değildir. Şeklidir onlar. Onlar ilahları savunur gözükürler, savunurlar. Ama onların adıyla, o tanrılar adıyla yığınları sömürmekten kaynaklanır. Yani onların aslında sadece çıkarlarına inandıklarını, onların sadece menfaatlerine kul ve köle olduklarını değerlendirebiliriz. Onların putlara saygısı, mevcut piyasada geçerli olan tanrı veya ilah anlayışında olan zihniyetlere veya kahramanlara karşı tavrı şeklidir, sanaldır, yapaydır. İlahlar adıyla halkı sömürmek için öyle gözükürler. Ama hiçbir zaman gerçekten onlar herhangi bir putun saygıdeğer olduğunu kabullenmezler. Ama kendi nefislerini, kendi menfaatlerini, kendi egemenliklerini putlaştırırlar. Bu ileri gelen Kur'an'ın mele dediği müstekbir tağut toplumu için gerçek sorun egemenlik sorunudur, hakimiyet sorunudur. Yani la ilahe illallah'ın ifadesine göre Allah'a ait olması gereken egemenlik ve hakimiyet sorunu ve şeriatın, İslam'ın tatbik edilmesi sorunu onların kendi çıkarlarına, kendi egemenliklerine, kendi sömürü düzenlerine ters geleceği için, kendi nefislerinin putlaştırılma anlayışlarını yıkacağı için kabullenmezler. Bütün cahiliyedeki müstekbirler, la ilahe illallah çağrısıyla onları mücadeleye iten gerçek sorun, kendi çıkarları, kendi egemenlikleri meselesidir. Hakları olmayan hakimiyetin, egemenliğin, otoritenin ellerinden çıkıp ezme, sömürmenin ortadan kalkması onların işine gelmez. Halbuki la ilahe illallah'ın daveti, otoritenin herkese rızık veren, herkesi yaratan, bütün eşyayı düzenleyen, tek ilah olan Allah'a ait olduğu vurgusudur. İşte o yüzden müşriklerin ileri gelenleri melek ve mütraf kendi çıkarlarına ters düştüğü için bu çağrıyı kabullenmek istemezler. Peygamberimiz amcası Ebu Leheb'e İslam'ın özü olan tevhidi mesaj olarak sunup ona davet ettiğinde Ebu Leheb pazarlığa yanaşmak istedi. Onlar pazarlığa açık olanla taviz vermeye yanaşabilirler. Belirli bir tavizler karşılığında her şeyi bir çıkar meselesiyle halletmeye gayret ederler. Ebu Leheb peygamberin yeğeninin bu davetine karşı ben Müslüman olursam bana ne var demişti. Peygamberimizin cevabı böyle çıkarcı insanların yüzüne şamar gibi gelir. Herhangi bir Müslümana ne varsa sana da onlar var. Bir Müslümanın ne hakları varsa senin de o hakların, ne tür sorumlulukları varsa senin de o tür sorumlulukların var demişti. Ebu Leheb'in ben Müslüman olursam bana ne var sorusuna cevap olarak. Ebu Leheb'in cevabı ise işte sadece kendisinin değil, kendisi gibi melek denilen, mütraf denilen müstekbirlerin, tağutların, egemen elit güçlerin karakterini, iç yüzünü ortaya koyacak mahiyettedir. Öyle demişti Ebu Leheb. Benimle bir köleyi eşit tutan din olmaz olsun. Biliyordu ki Habeşistanlı Zenci Bilal'a ne tür görevler yüklendiyse kendisine de o tür görevler yüklenecek. Dolayısıyla Allah nazarında tevhid kelimesini kabul eden ve peygamberin izahıyla ortaya konulan gerçek insanlar arasında eşitliği, bir tarağın dişleri gibi insanlar arasında ayrımın gözetilmemesini ortaya koyacak. Dolayısıyla bu çıkarcı çevrelerin, sömürücü ve hevalarını tanrılaştıran kimselerin işlerine gelmediği için onlar La İlahe İllallah'a ve onun ortaya koyduğu mesaja hep tavır almışlar, karşı çıkmışlar. Müvahhidleri hep baskı altında, zulüm altında tutmaya çalışmışlardır. İşte melek ve mütraf aslında kendine, kendi heva ve çıkarlarına inanan insanlardır. Kur'an der ki, Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin, yaratmak ve idare etmek, yönetmek sadece Allah'a aittir. Hüküm ancak ve ancak Allah'ındır, Allah'a aittir. Hakimiyet ve egemenlik sadece Allah'ındır. Efemen yahluku kemen la yahluk, efela tefekkerun. Yaratan hiç yaratmayan gibi olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Der Nahl suresi 17. ayette. Yine Allah'tan başka size gökten rızık ve yerden rızık verecek bir yaratıcı mı var? Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da tevhidden çevriliyor, imandan küfre dönüyorsunuz, döndürülüyorsunuz der. Fatır suresi 3. ayette. Kur'an'ın anlattığı şekilde Zuhru suresi 54. ayette Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim de o Rabbine dua etsin, yalvarsın bakalım. O Musa'yı kurtaracak mı? Görelim. Çünkü ben Musa'nın dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat, bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Diyordu. Zuhruf 54 ve Yunus 75-78. Ayetlerde de Mü'min suresi 26. ayette vurgulanan bu ifade değişik şekilde belirtilir. Evet. Mekke'deki olay da aynıydı. Yani mele denilen yönetici elit tabaka Kureyş'ti. Düşmanlık o elit tabakayla Resulullah arasında değildi aslında. Onlarla davet arasında, onlarla tevhid arasında, onlarla La İlahe illallah mesajı arasında bir düşmanlık ve savaş söz konusuydu. Yoksa Muhammed'e emin diyorlar. En kıymetli paralarını, mallarını, mülklerini emanet olarak peygambere teslim ediyorlardı. Aslında onunla mücadele etmiyorlardı. Onu yönetici olarak bile başlarında görmeye, efendim, içlerinden en zengin bir insan olarak, en güzel kadınla onu evermeye hazır olduklarını söylüyorlardı. Ama davasından vazgeçmeyi şart koyarak, yani esas onların mücadelesi peygamberimizin kendisiyle değil, onun Allah'tan getirdiği vahiyle, tevhid davetiyle, la ilahe illallah mesajıyla düşmanlık idi. Bugünün insanları da aslında öyle. O yüzden kuru kuru peygamberimizi anlatmanın ya da kuru kuru Müslümanlık, içi boşaltılmış bir Müslümanlığın kimseye bir zararı olmadığından, onlar başta Bush olmak üzere Bush'un tüm taraftarları olan tağuti yöneticiler ve zalim elit tabaka, içi boşaltılmış, bugünkü tabirle light İslam'la, efendim tavizci Müslümanlık'la alıp veremedikleri yoktur. Hatta onun dünyada daha fazla etkin güçte olmasını isterler. Onların fundamentalizm dedikleri, radikallik dedikleri, kökten dincilik dedikleri tevhidi esaslara bağlı gerçek Kur'ani anlamdaki İslam'dır. Onların savaş yaptıkları, mücadele ettikleri, bir kaşık suda boğmaya kalktıkları dava. Evet sevgili dinleyiciler, işte böyle bir durumda Mekke döneminden bahsederken bazıları iman etti. Örnek nesil ortaya çıktı. Onlar la ilahe illallah dediler. Nasıl denilmesi gerekiyorsa öyle dediler. Ahlakıyla, yaşama biçimiyle, zalim ve kafirlere karşı tavrıyla, putlara ve putçulara karşı ne yapılması gereken özellikler varsa onlarıyla, bütün içeriğiyle la ilahe illallah'ı kabul edip Allah'a teslim oldular. İşte onlar hayatlarına bu tevhidi mesajı geçirdiler. Onlar la ilahe illallah'ı nasıl anlıyorlardı? Sadece tasdikten ibaret bir söz müydü? Gönülde hapsolması yeterli kabul edilecek kuru kuru bir inanç ve dille dökülecek, arada tesbihle ifade edilecek bir kelimeden ibaret miydi onlar açısından la ilahe illallah demek? Sadece kalple tasdik, dilde ikrardan ibaret bir şey miydi? Hayatlarına geçirilmesi gerekmeyen, efendim sadece kuru kuru bir Müslümanlık olarak mı kabulleniliyordu la ilahe illallah sözünün izahı olarak? Bunu anlamak için cahiliye dönemindeki görülen manzarayı biraz daha tasvir etmek gerekiyor. Cahiliye döneminde putlar yalnız değildi Rablik anlayışında. Şirk de tek çeşit değildi. Kabile tapınılan bir puttu, bir Rab'di. Baba ve dedelerin örfü tapınılan bir Rab'di. Kureyş ve diğer büyük kabileler Araplara dilediğini haram yapabiliyorlar, dilediği kanunları, hükümleri uygulatabiliyorlar. Dolayısıyla bir tanrılık ve Rablik iddiası sözleriyle veya halleriyle ortaya konuluyordu. İşte müminlerin nefislerini la ilahe illallah'la şirkin renklerinin tümünden aklanıncaya kadar onlarda büyük bir değişme, büyük bir dönüşüm oldu. La ilahe illallah bütün hayatlarını, bütün benliklerini, düşünce sistemlerini, anlayışlarını, dünyaya bakışlarını, hayat biçimini tümüyle kökten değiştirdi. Sanki onlar, müminler yeniden doğmuş oldular la ilahe illallah denilince. Evet, sadece kuru bir tasdikten, kuru bir inançtan kabul yetinilmedi. Medine'de de la ilahe illallah'a, imana vurgu yapıldı. Namaz, oruç, zekat, cihat gibi emirler hep la ilahe illallah'a atıfta bulunularak hükmedildi. Dolayısıyla cennet bütün bu emirlerle, yasaklarla bile garanti kabul edilmedi. Farzlar, yasaklar devam etti. Nisa suresi 13. 14. ayette ifade edildiği gibi onlar devamlı bir korku içerisinde ama ümitten uzaklaşmayan bir korku halini yaşadılar. Allah'tan hakkıyla nasıl korkulması gerektiği Ali İmran suresinde emredildiği gibi onlar cennet ve cehennem arasında tercihin çok kolay olmadığının bilinci içindeydiler. Nisa suresi 13. 14. ayette şöyle ifade edilir. Estağfirullah. Tilke hududullah. Ve men yuti'illaha ve rasulahu yudkhilhu cennatin tecri min tahtiha'l enharu halidina fiha. Ve zalikel fevzul azim. Ve men ya'sillaha ve rasulahu ve yetaadda hududahu yudkhilhu naran haliden fiha ve lehu azabun muhin. Sadakallahu'l azim. İşte bunlar Allah'ın hudududur. Allah'ın koyduğu yasalar, ölçülerdir. Kim Allah'ın koyduğu hükümlere itaat ederse ve Resulüne de bu itaatı sergilerse, altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaktır. Bu ne büyük bir kurtuluş ve ne büyük bir ödüldür denilir. 14. ayette de kim Allah'a itaat etmez, Resulüne itaat etmez, onların koyduğu hükümlerde isyan ederse, Allah'ın koyduğu hududu geçer, aşarsa, tecavüz ederse, işte Allah onlara ebedi kalmak üzere cehenneme onları koyar. Allah'ın bu cehennemi, azabı ne acıklı bir azaptır denilir. Dolayısıyla sadece iman edenlerin cennete, iman etmeyenlerin cehenneme gideceğini değil, Nisa suresi 13-14. Ayetlerde olduğu gibi Kur'an'ın nice ayetlerinde Allah'ın ve Resulünün itaati olmaksızın kişilerin cennete gitmesinin mümkün olmadığı, onlara isyan edenin ebedi kalmak üzere cehenneme gideceği vurgulanır. Dolayısıyla itaatsız bir imanın insanı kurtarmayacağı Kur'an'ın genelinden rahatlıkla anlaşılan bir şeydir. Evet sevgili dinleyiciler, o altın nesil dediğimiz örnek nesil, o ashab öyle bir la ilahe illallah dediler ki, bu Rabbani emirler, Allah'ın kitabı veya peygamberinin sünnetiyle kendilerine emredilen, itaat etmesi gereken Allah'ın hududu, Resulullah'ın yolu bizim için bağlayıcı mıdır? Bunlar imana dahil midir? Yoksa bunlar fazladan nafile midir? Yapmasak da cennete girebilir miyiz gibi sorular bile sorma ihtiyacı duymadılar. Allah'tan olduklarını tasdik etmekle yeterli görmek, yoksa uygulamasak da cennete girebilir miyiz diye bir kaçamak, bir tavizci yol aramak onların zerre kadar tavrı değildi. İnsan içlerinden birini yapmasa da yine mümin olur mu gibi onlar sormadılar. Allah neyi emretti, peygamber neyi uygulamalarını istediyse dört elle sarılıverdiler. La ilahe illallah onlarda böyle bir gayreti, böyle bir çabayı, böyle bir kurtuluş için Allah'ın tek ilah olması, Muhammed'in onun peygamberi olmasının gerektirdiği bir itaati kesinlikle gerekli koyuyordu. Hatta müminlerden kimse sormadığı gibi içlerinde bulunan, kalplerinde küfür taşıdığı halde mümin görünen münafıklardan hiçbiri bile böyle bir şey sormadı. La ilahe illallah desek yeterli midir? İman ettiğimiz halde namaz kılmadan da cennete gidebilir miyiz? Allah'ın diğer emirlerini, farzlarını yapmadan, haramlarını işleyerek kurtuluş mümkün müdür gibi sorular sormadılar bile. Biliyorlardı ki la ilahe illallah'ın nice gerekleri vardır. Müminlerle münafıklar aralarındaki köklü bir farka rağmen hepsi la ilahe illallah'ın gereklerini zahiren tatbik ediyorlardı. Şu kadar ki müminler inanarak kurtulmak ve Allah'a itaat etmek, onun rızasına kavuşup cennete nail olmak için Allah'ın hükümlerine mutlak olarak itaat ediyorlar. Münafıklarsa inanmadan, bıkkınlıkla kurtulmak için hilelere başvurarak yapıyorlardı. Söz gelimi münafıkların bile bu itaatının Kur'an'da nice ayetlerle vurgulanması söz konusudur. Mesela Nisa suresi 72 ila 73. ayetleri ifade edelim. Estağfirullah. İnnel münafıkine yukadiunallaha ve huve khadiuhum ve izâ kâmu ila salati kâmu küsâlâ ila ahirlâ yasadakallâhu lazim. Münafıklar Allah'ı kandırmaya çalışırlar kendi anlayışlarına göre. Halbuki o onları kandırıyordur. Onlar kendilerini kandırıyorlardır. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel, uyuşuk uyuşuk, miskin miskin kalkarlar. Ve insanlara riya için, gösteriş için namazlarını kılarlar. Onlar Allah'ı çok az zikrederler diyor. Dolayısıyla münafıkların Allah'ı zikrettiğini, münafıkların namaz kıldıklarını, Allah'a kulluk gösterisinde bulunduklarını Kur'an ifade ediyor. Dolayısıyla bir kimsenin münafık olması bile hele sahabe döneminde onların namaz kılmasından, Allah'ı zikretmesinden onları alıkoymuyordu. Münafıklar bile Allah'ı zikrediyorlar, namaz kılıyorlardı. Münafıklık gibi kalplerinde imanla ilgili problem olmayan altın nesil, namazlarını yeterince sağlıklı bir şekilde kılmasın, Allah'ı hakkıyla zikretmesin, Allah'ın hükmüne tümüyle itaat etmesin. Bu mümkün müdür sevgili dinleyiciler? İşte müminler bir tarafa, münafıklardan bile hiçbiri dünya hayatında soyut olarak bir la ilahe illallah sözüyle gereklerinden tek bir tanesini bile yapmadan İslam ünvanına kavuşabileceğini düşünmemişti. Zaten bu İslam toplumunda olacak bir şey bile değildi. Müslüman bir toplumda mümin veya münafık kim olursa olsun, İslam'ın hiçbir amelini yapmadan kimsenin Müslüman ismini taşıyor olabilmesi düşünülmez bile. O yüzden şeklen, zahiren la ilahe illallah diyen bütün insanlar, bunun gerekleri olan namaz gibi, tesettür gibi, içki yasağı gibi, faiz ve kumar yasağı gibi Allah'ın hudutlarına riayet etmeye çalışıyorlar. Müminler inanarak bunu yapıyorlar. Münafıklar da çıkarları için bunları yerine getiriyorlardı. İslam toplumunda Allah'ın dinini tatbik konusunda ameli bir ikrar vardır. Bir kabullenme, bir itaat sözü vardır. Bir davranış biçimi vardır. Böyle bir toplumda kim çıkıp herhangi bir şeyi inkar edebilir ve davranışıyla gavur gibi yaşayabilir. Böyle olduğu halde Müslüman olarak tanınabilir, kabullenilebilir. Bu mümkün değil. Müslüman bir toplumda İslam'ın amellerinden hiçbirini yapmadığı halde o toplumda yaşıyor olması, bir kenara Müslüman ismini bile insan taşıyamaz. La ilahe illallah'ın gerekleri aslında üç ayrı noktada incelenebilir. Birincisi, bütün istenilen Allah'ın hükmü ve Resulullah'ın sünneti uygulaması sadece tasdik ve ikrardan ibarettir. Dolayısıyla tasdik ve ikrar dünya ve ahirette İslam sıfatının verilmesi için yeterli olur diyenlerin düşünmesi gerekir ki bunlar dinin iniş sebepleri, Kur'an'ın indiriliş esasları, peygamberlerin gönderiliş gayelerini tahakkuk etmesine sebep olur mu? Sadece kuru bir iman sözünden, kuru bir la ilahe illallah sözünden Allah'ın dünya üzerinde gerçekleştirmeyi arzuladığı, rızası olan davranışlar yerine gelebilir mi? İkincisi, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının la ilahe illallah'ın gereklerinden tatbik ettikleri, kendiliklerinden nafile olarak yaptıkları emredilmemiş şeyler miydi onların uyguladıkları ve bize devrettikleri İslam anlayışı? Üçüncüsü, insanlık açısından bir insanın bir şeye inanması, ardından da bütün tavırlarının inandığının tersi veya muhalifi olması normal midir? İşte la ilahe illallah'ı izah etmek için bu üç meseleyi biraz genişçe ele almak gerekir. Amel boyutunu tevhidin vurgulamak için. Bunları vaktimizin el verdiği oranda gündeme getirmeye çalışalım. Birinci mesele, Allah peygamberleri insanlara niçin gönderiyor? Böyle önemli bir konuda kimsenin kendi kendine cevap verme hakkı elbette olmaz. Kur'an ifade ediyor. Nisa 64. ayet. Ve ma erselna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Biz bütün rasulleri, bütün peygamberleri ancak Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesi için gönderdik diyor. Dolayısıyla peygamberlerin gönderilmesinin gayesi Kur'an'a göre kendilerine uyulması, kendilerine itaat edilmesi, kendilerinin önder ve rehber kabul edilip getirdikleri ilkelerin, esasların, yolun aynen izlenilmesi için olacaktır. Evet, yine Hadid suresi 25. ayette bu konu şu şekilde ifade edilir. Andolsun ki biz elçilerimizi, peygamberlerimizi ancak delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitabı ve adalet ölçüsünü, İslam'ın tatbik edilmesi hükümlerini indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler ve kendisinde büyük bir kuvvet ve insanlara birçok faydalar bulunan demiri indirdik. Çünkü demirden yapılan silahları düşmanlara karşı kullanmak suretiyle Allah dinine ve peygamberine kendisini görmedikleri halde yardım edenleri meydana çıkaracak, belli edecektir. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye galiptir denilir. Hadid suresi 25. ayette. İlk ayetten anlaşılıyor ki peygamberlerin gönderilmesi sadece tebliğ ve öğretmek için değildir. Peygamber gönderilen insanlardan biri emri bana ulaştırdı, ben de öğrendim bildim deyip bununla işinin bittiği bir durum değildir. Peygamberlere muhatap olan, onların mesajına kendisini ulaştırmış insan, emri peygamber bana ulaştırdı, onu öğrendim, bildim ve itaat ettim demesi için peygamberler gönderilmiştir. Dolayısıyla la ilahe illallah ifadesi, peygamberleri kabul ifadesi, o peygamberlere itaat etmeyi, onlara icabet etmeyi kendiliğinden içerir. Dolayısıyla peygamberlerin gönderiliş gayesinin ve onların sunduğu tevhid mesajının kabulü o peygamberlere itaat etmeyle değer kazanır. Diğer ayette de hedef açıklanıyor, peygamberlerin gönderilme hedefi. İnsanların adaletli yaşaması, birbirlerine insanların zulmetmemesi, herkesin hakkı olana rıza göstermesi, hakların hak edildiği ölçüde hakkani bir şekilde dağıtılmasıdır. İşte Kur'an bunları açıklar. Allah'ın indirdiğiyle ancak adalet tatbik edilir. Herkes hakkını bulur. Allah'ın indirdiğinin dışında adaletin icra edilmesi mümkün değildir. İşte Allah peygamberlerini ve kitabı adalet ölçüsünü uygulasınlar diye insanlara gönderdiğini Hadid suresi 25. ayette ifade eder. Çünkü adalet insanların kendi hevalarına kalacak olursa her şey alt üst olurdu. Müminin suresi 71. ayette bunu Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Estağfirullah. Velevittebaal hak ehvâuhum lefesedet semâ vel ard ve men fîhin bel âtâhunne bi zikrihim fehum an zikrihim muaridun. Sadakallahu lazim. Peygamberlerin gönderilme gayesi bu. Ayette ifade edilir ki eğer hak, adalet ölçüsü onların hevalarına, arzularına tabi olmuş olsa gökler ve yeryüzü ve içindekiler hep fesada ulaşır. Bugün yeryüzünü düzene koymaya kalkan, yeryüzüne adalet ve özgürlük dağıtmaya kalkan insanların yeryüzünü nasıl fesada ulaştırdıklarını hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla Allah da bunun insanların hevasına, insanların kendi uydurdukları hükümlere bırakılmaması gerektiğini, aksi tarzda yeryüzünü anarşinin, fesadın, terörün, zulmün, savaşların, kavgaların peş peşe dolduracağını ifade eder. İşte peygamberlerin gönderilme gayesi de Allah yolunun tatbiki, insanların bu dine, bu yola baş eğmeleridir. Çünkü insanlar arasında adaleti getirecek tek yol Allah'ın koyduğu hükümlerdir, peygamberlerin uygulamalarıdır. İşte iman esasları, la ilahe illallah hükümleri sadece tasdik ve ibaret, tasdikten, ikrardan ibaret kabul edilmiş olsa, yapılması gereken başka şeyler olmamış olsa yeryüzü adaletle doldurulmamış olur. Allah'ın hükmü tatbik edilmediği için küfrün istedikleri her türlü zulüm ve kötülük, sömürü ve kula kulluk sürdürülmüş olur. Böyle olmadığı müddetçe din uygulanırlığı olmayan sadece sloganlardan ibaret, insanları değiştirmeyen kalplerdeki kuruntulardan ibaret olarak kalmış olur. Ayette demir, yani kuvvet, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım kelimelerinin geçmesinden Açıkça anlaşılıyor ki insanların adaletle yaşaması için Allah yolunda cihadın istenilen tevhidi eylemler arasında olduğu anlaşılır. Allah adildir, Allah'ın hükmüdür adalet. Onun dışındaki hükümlerse Maide suresi 45. ayette ifade edildiği gibi zulümden başka bir şey değildir. Evet sevgili dinleyiciler, işte sahabe böyle anlamıştı dini. Allah'ın dinini bütün dünyaya yayma ve yalnız Allah'ın dini sabit oluncaya kadar cihat etmekle tevhidi esasların gerçekleşeceğini, bunlarla görevli olduklarını sahabe Kur'an talebesi olarak anlıyorlardı. Ali İmran suresinin 104. ayeti söz gelimi, içinizden hayra davet eden bir ümmet, bir topluluk bulunsun. Onlar marufu, iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. İşte kurtuluşa erenler bunlardır denilir. Enfal suresi 39. ayette de bütün yeryüzüne karşı görev vurgulanır. Yeryüzünden fitne kalkıncaya kadar, din sadece Allah'ın oluncaya kadar o kafirlerle mücadele etmemiz emrolunur. Enfal 39. ayette. İşte o yüzden La ilahe illallah esasları sadece tasdik ve ikrardan ibaret değildir. Amel olmadan önceki ümmetler için bile bu La ilahe illallah ve benzeri inançlar yeterli kabul edilmiyordu. Her birine teklifler ve itaat etmeleri için peygamberler gönderilmişti. Aslında inanç esaslarında değişiklik olmaz. La ilahe illallah ve benzeri hükümler derken iman esaslarının ayrıntılarını ifade ettim. İşte amentü ile ifade edilen özet olarak La ilahe illallah'ın açılımı bütün şeriatlerde, bütün peygamberlerin Allah'tan getirdikleri dinde temel esastır ve onlar da sadece kuruca inanmakla yükümlü tutulmamışlar. Bunları uygulamaya, Allah'a ibadet ederek, kulluk yaparak, onun emir ve yasaklarına riayet ederek hayata geçirmeye mecbur hissetmişler. Bunu diğer insanlara da yaymayı görev bilmişlerdir. Hele özel vasfıyla bu ümmet, Muhammed ümmeti ise sadece tasdikten ve kuru kuru bir ikrardan kabul edebilir mi? Bu ümmet aynı zamanda iki farklı emirle de görevlidirler. Kendi içinde Allah için istikamet üzere olmak, Rabbani hidayeti bununla birlikte bütün dünyaya yaymaya çalışmak görevleriyle de yükümlüdürler. Dolayısıyla eski ümmetlerin bile sıyrılamayacakları itaat ve amel probleminden bu ümmet hiç mi hiç sıyrılamaz. İstenilen sadece demek ki tasdik ve ikrardan ibaret değildir. Böyle olmuş olsaydı Kabe ve diğer yerler şirkten ve putlardan arınabilir miydi sevgili dinleyiciler? Herkes kuru kuru iman ettim der, kabuğuna çekilir, tesbihine ve seccadesine yapışır. Kafirlere ve tağutlara, zalimlere müdahale etmezler, putlara ve putçulara ses çıkarmazlar ve böyle kurtuluvereceğini zannederlerdi. Öyle olmuş olsaydı bize hak din rahat bir şekilde ulaşır mıydı? Evet, Kabe ve diğer yerler şirkten ve putlardan arınabilir miydi? Anadolu fethedilebilir miydi? Kuru bir tasdik ve ikrarla yetinilmiş olsaydı Medine'de İslami bir devlet ihdas edilebilir, İslam devleti oluşturulabilir miydi? Yarım asırda batıda okyanusa kadar, doğuda Hindistan'a kadar İslam ulaşabilir miydi? Herkes ben de Müslümanım deyip bununla, bu sloganlarla yetinivermiş olsaydı. Evet, onlar Allah'ın emirlerini işte yerine getirsek de olur, getirmesek de olur. Efendim Allah bizi nasıl olsa ebedi cehenneme atmaz diyerek değerlendirmediler. O örnek neslin yüceldiği nokta, hatta Rabbani teklifleri yerine getirmek bile değildir. Bunları yerine getirdiler, bu bile onları yüceltmekte yeterli olmadı. Bütün nesillere, eski ümmetlere ve sahabeden sonra da müminlere farz olan ve onlardan da istenen bir şeydir. Allah'ın hududuna riayet etmek, haramlardan kaçınmak, farzları yerine getirmek, Allah'a ibadet etmek. İşte sahabenin yüceldiği nokta, bu teklifleri çok üstün bir dereceyle yerine getirmiş olmalarıdır. Söz gelimi Allah kıtali mi emretti, farz kıldı? Yanında birkaç hurma ile evinden cihad için, Allah yolunda mücadele için çıkan bir sahabe, bunları yiyecek kadar beklesem cennet çok uzun bir erteleme ile geride kalmış olur deyip hemen ellerindeki hurmayı yere atmış ve savaşın ortasına kendisini bırakıverip şehit oluncaya kadar mücadele edivermişti. İçki emri mi gelmişti? Adamlar 20-30 senedir biz içki içiyoruz, yavaş yavaş bırakalım bakalım, yavaş yavaş birer ikişer kadehe indirelim ya da elimizdeki içkileri satalım, bunlar kıymetli içkilerdir, yıllardır mahzenlerimizde duruyordur diye en küçük bir hesap yapmadılar. Ne kadar tiryaki olurlarsa olsunlar, değil mi ki Allah yasak kıldı, hemen içkilerini sokağa döküverdiler. Herkes böyle yaptı ve içki yasağı indiğinde sokaklar içki lerin sel gibi aktığı derelere dönüştü. Başörtüsü emri mi gelmişti? Efendim örtsek örtmesek bu ne kadar önemlidir? Biz efendim başımızı örtmeden de cennete herhalde girebiliriz gibi pazarlıklar veya anlayışlar içinde olmadı sahabe kadınları. Eteklerini bile hemen uygun bir taraflarından ya da iç çamaşırlarından keserek kafalarına hemen ayet kendilerine ulaşır ulaşmaz geçirdiler. Hazreti Ayşe'nin ifadesine göre kargalara benzeyerek siyah örtüyle ne buldularsa nasıl örteceklerini bile bilmeden kafalarını hemen örtüverdiler. Başörtüsü ayeti kendilerine ulaşınca onlar öylesine bir teslimiyetle Allah'a itaat etmeyi la ilahe illallah'ın bir gereği olarak Allah'a verdikleri mümin olma sözünün bir uzantısı olarak görüyorlardı. Zekat emredilince hatta ne kadarını vereceğiz, 1/40'ını mı filan diye bir soruya bile girmediler. Mallarının tümünü verenler veya yarısını verenler ya da Mekke'de inen ayet gereği, kulil af ifadesi gereği kendilerinin ihtiyacı olanların ötesinde zaruri ihtiyaç olmayan her türlü paralarını, mallarını fakirlere Allah yolunda vermeyi zekatın emri olarak gördüler. Ve bu konuda ileri geri hesaplar yapmadılar. Misafir geldiğinde kandili söndürüp çocukları uyutarak yer gibi yapıp misafirini yedirmeyi, infak etmeyi ilahi bir emir olarak görüyorlar ve mümin olmanın zaruri bir esası olarak düşünüyorlardı onlar. Mendupları farz gibi terk etmemeye çalışıyorlar. Peygamberin tavsiye ettiği bir sünneti bile onlar olmazsa olmaz dinin esası olarak görüyorlardı. Bırakın 5 vakit namazı, sahabe arasında hemen hemen teheccüd namazına gece kalkmayan kimse bile yoktu denilebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasılsa teheccüde kalkmayan bir sahabe kendisine iyi olarak vasfedilirse siz ona iyi diyorsunuz ama farkında mısınız o teheccüd bile kılmıyor demişti. Dolayısıyla Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetinde olan şeylere uyma konusunda herhangi bir işte Allah ve Resulüne müracaatı ilk nesil üzerlerine farz mıydı, vacip miydi, müstehap mıydı, sünnet miydi, yapmasak olmaz mı, biz la ilahe illallah dedik artık cennete gideriz gibi bir değerlendirmeye tabi tutmadan ne emrediliyorsa onu harfiyen yerine getirmeye çalışıyorlardı. Dolayısıyla cihatla ilgili emirleri, çok zor gelebilecek, nefse ağır gelebilecek hükümleri hemen yerine getiriyorlar ve bütün güçleriyle la ilahe illallah ahlakını kuşanıyorlardı. Evet, böyle yapmasalardı mücerret bir tasdik ve ikrarla iman nefislerinde ve hayatlarında tahakkuk etmez. Bize İslam güzel bir uygulama halinde, bayrak yarışı şeklinde emanet olarak gelmezdi. Kur'an kitapların niye indirildiğini ifade eder. Rasullerin niye gönderildiğini ifade eder. Dolayısıyla kalplerde örtülü kalması, hayata yansımaması, hayatta bütün alanda yer bulmaması istenirse ya da bunlar kabul edilirse Kur'an'ın ve peygamberlerin gönderilmesi gayeleri hiçbir şekilde gerçekleşmemiş olacaktır. İnsanlar bütün bunlara rağmen amellerde hatalar yaparlar mı? Yapabilirler. Günah işleyebilirler. Hazreti Adem bile nasılsa unutarak bir isyan içinde bulunmuş, bir itaatsizliği sergilemişti. Ama hemen tövbe ederler. Dolayısıyla isyanda ısrar etmezler, günahlarda ısrar etmezler, tövbe ederler. Kur'an-ı Kerim öyle der. Müminler hatalarında ısrar etmezler. Onlar bir nefislerine zulmettikleri bir hata işledikleri zaman hemen Allah'ı hatırlarlar ve günahlarına istiğfar ederler. Allah'tan başka zaten günahları affedecek kim vardır? Onlar bile bile yaptıkları hatalarda ısrar etmezler der müminlerin tavrı olarak. Ali İmran suresi 135 ve 136. ayetlerde. Dolayısıyla arada bir hata yapmak ama hatadan hemen dönüp tevbe etmek ayrı bir şeydir. Hatada ısrar etmek, hele hele hatayı hata olarak kabullenmemek, dinin emirlerini küçümsemek, yani tesettür olmasa da olabilir, yani içki içerek de insan cennete girebilir diyerek Allah'ın emir ve yasaklarını küçümsemek, önemsememek, basite almak bu müminin yapabileceği bir şey değildir. Yapınca mümin olarak kalabileceği bir durum değildir. O yüzden mümin Allah'a iman eden, Müslüman Allah'a teslim olan demektir. Allah'a güvenen, cennet var, cehennem var, Allah'ın azabı var, Allah'ın tehditleri var, Allah'tan sakınılması, korkulması gerekiyor, Allah'a itaat edilmesi gerekiyor, Allah'ın bunca verdiği nimetlere şükredilmesi gerekiyor anlayışıyla Allah'ı sevdiğini ispat eden, cennetin olduğunu, cennete hazırlanarak inandığını gösteren, cehennemin isyan edenlere ait hazırlanan Allah'ın bir azabı olduğunu kabul etmenin, ona inanmanın gereği olarak günahlardan, haramlardan kaçınmayı zaruri gören, Allah'ın yarattığını kabullenerek, Allah benim gözümü haramları işlemek için yaratmadı. Gözüm Allah'ın bir emanetidir. Allah nerede, nasıl kullanmamı istiyorsa orada kullanmalıyım. Elimi haramlara, haram ticarete, haram alışverişe için yaratmadı. Dilimi yalan söylemem için, insanları aldatmam için, hile yapmam için, insanları kandırıp malın kusurunu gizlemek için, kandırmak, dolandırmak için yaratmadı. Dolayısıyla elim de emanettir, dilim de emanettir, diğer organlarım da emanettir. Allah bu emanetleri nasıl kullanmamı istediyse, bana düşen hain olmamak için, ihanet etmemek ve azaba, dünyada ve ahirette Allah'ın gazabına uğramamak için, bana düşen Allah'a itaattir deme ve Allah'a, Resulüne teslim olmadır mümine yakışan. Dolayısıyla sadece la ilahe illallah diyenin cennete gidip gitmeyeceğiyle ilgili tartışmalar yapmak yerine ben Allah'a ve Resulüne itaat etmek zorundayım. Allah itaat edilmeye en layıktır. Ben onun kuluyum ve la ilahe illallah demem zaten Allah'a itaat sözü vermemdir. Allah'a teslimiyet sözümdür. Dolayısıyla dünyaya ben sadece ve sadece ona itaat etmeye, ona ibadet ve kulluk yapmaya geldim anlayışını bayraklaştıran bir yaklaşımdır. İşte sevgili dinleyiciler, demek istiyorum ki la ilahe illallah Allah'a ve Resulüne itaatle sabit olacak, gerçekleşecek ve ispat edilmiş olacaktır. Tevhid akidesinin manası Allah'ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eşsiz ve ortaksız bilmek, buna inanmak demektir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Arap müşrikleri, büyükleri ve bilginleri hakkında nasıl ifrada vararak Allah'ın hakkı ve yetkisinde olan bazı sıfat ve selahiyetleri onlara tanıdıkları için Kur'an buna Allah'tan başka Rab ve ilah edinme diyor ve müşrik adını veriyorsa, günümüzde de insanlar kendi hevalarını, yöneticilerini, futbolcuları, sanatçıları, batılıları veya başkalarını, parayı veya soyut değerleri, menfaatlerini putlaştırabilirler. Onu tanrı yerine, ilah yerine koymuş olabilirler. Hatta şeytana itaat ederek şeytanı bile tanrı haline getirirler. Ona ibadet etmiş olurlar. Yasin suresinin 60. ayetinde Allah, ey Adem oğulları, ben şeytana ibadet etmenizi yasaklamadım mı sizden buna dair söz almadım mı der. Dolayısıyla şeytana ibadet etmek, şeytanın emir ve yasaklarına uymak, şeytanın korkutmalarına boyun eğmek, şeytanın emirlerine uymak anlamına gelir. Onun gibi başkalarına tanrılık, ilahlık atfetmek de onlara bağlanmak, onlara itaat etmek şeklinde ortaya çıkar. Kim kimin hükümlerine itaat etmeyi mecbur görüyorsa onun kuludur. Hükümlerine boyun eğdiği de onun tanrısı, ilahı olmuş olur. Kur'an der ki Yusuf suresinde, onların çoğu Allah'a şirk koşmadan inanmazlar. Maalesef çağın hastalığı da şirk hastalığıdır. Nasıl peygamberlerin insanlara Allah'ın varlığını ve birliğini tebliğ etmek için değil, Allah'a gereği gibi iman etmeleri ve hiçbir faniyi ona şirk koşmadan ona ibadette bulunmayı tebliğ için gönderildiyse, bizim de insanlara anlatmamız Allah'ın varlığını ispat etmekle geçerli olmayacak. İşte Darwin değil de bizi Allah yarattı, biz evrimleşerek gelmedik demekle iş bitmeyecek. Allah yarattıysa sonra ne olması gerekiyor? Yaratıcıya karşı görevlerimiz nelerdir? La ilahe illallah demek, müminim demek, Müslümanım demek ne anlama gelir? Ne tür bir söz vermektir? Nasıl bir davranış içerecektir? Bunların iyi bir şekilde ortaya konulması, değerlendirilmesi gerekir sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, imanla alakalı amel boyutunu işlemeye çalıştım. İmanla alakalı son tamamlayıcı konuları içerek tevhidle alakalı kavramlarımızı inşallah işlemeye devam edeceğiz. Rabbimiz Allah'a verdiğimiz iman sözünde Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun önderi, kulu ve elçisidir sözünde sabit olmamızı, bunu bütün davranışlarımızla bu sözlerimizde durup tevhidi anlayışı ispat eden bir yaşamla Allah'a, kendimize ve insanlara mümin olduğumuzu ispat etmemizi gösterecek davranışlar bulunmak üzere bize yardım etsin, gayret versin, bilinç versin. Ne mutlu Allah'a verdiği ben müminim, sana güveniyorum, senin bütün dediklerini yerine getireceğim sözünde sabit olup istikamet üzere dost doğru yaşayanlara yazıklar olsun. Allah'a verdiği sözü unutan, cayan, mümin olması gerektiğini, Allah'a güvenmesi gerektiğini unutan, kendi hevasına ya da başka çıkarcılara tapınan, başkalarına kulluk yapan gafil ve zavallılara.